Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri, bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar, usulü Erkan, muhibbane Erkam, dergahı hüdayidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı. Lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz, kalbi kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz, çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında hepinizi Erkam Radyo Hüdayi Çamlıca Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Yeniden bu haftada sizlerle birlikteyiz. Bizleri sizlerle buluşturan, sizleri bizlere kavuşturan, hayırlı şeyleri konuşturan, karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, biliyorsunuz sizler için 2026 yılı boyunca anlatacağım ve büyük bir ihtimalle Allah ömür verirse 2027 yılını da kapsayacak bir derinlikte olan, 10 yıllık çalışmamın ürünü olan yepyeni bir konuya geçmiş bulunuyoruz geçen hafta itibarıyla. İnsan denilen puzzle'ın parçaları, insanı oluşturan parçalar, insanın mütemmim cüzleri. 10 yıllık bir çalışmamın ürünü olan bu konuyla alakalı, geçen hafta ilk madde olan kader konusuna girmiş ve bir miktarda açıklamalarda bulunmuştum. İnsanı oluşturan bu 66 parçanın ilki, demek ki bu 2 yıl boyunca size insanın mütemmim cüzleri olan 66 özel parçasını, onu oluşturan bütünün parçalarını arz edeceğim. Onun her şeyi olan, geçmişi, anı, geleceği olan kader, bir numaralı asli parçası. Zaten insanla ilgili varlık aleminde de Rabbimizin yarattığı ilk şey, kalemi yaratarak kaderi yazdırdığına göre insan alem-i ervahta daha var olmadan evvel kaderi var idi. Bu kader konusu çok ama çok önemli bir konu, itikadi bir konu aziz dostlarım. İnanç ve imanımızla alakalı mühim bir mevzu. Kader o kadar önemli bir konu ki her şeyden önce kadere iman bizim amentümüz. Yani Müslüman olup olmamamızı bile etkileyen bir ana unsur kader. Bunun yanında tüm eylemlerimiz, kaderle olan rabıtamız yani kadere olan bakış açımız çerçevesinde şekilleniyor. Kadere iman etmeyen bir insanın başına gelen olayları yorumlaması, kadere inanmayan birisinin rızkının peşinde koşması, kadere inanmayan birisinin sabretmesi veya yapması gereken şeyleri yapması yapmaması anlamsız kalıyor. Bu yüzden de çalışması atıl oluyor. Kaderle ilgili bazı ana kuralları İşin çerçevesini çizebilmek adına size takdim etmek isterim geçen haftaki girizgahtan sonra. Birinci madde, ilim maluma tabidir kuralı. İslam kelamının en sarsılmaz sütunu şudur, ilim maluma tabidir. Ama burada size önce kelam ilminin, hani İslam kelamı dedik ya, kelam ilminin nasıl ortaya çıktığına ilgili kısa bir bilgi arz etmem gerek. Hicri 1. asrın 2. yarısına itibaren, İç savaşlar, Cemal Sıffin, Hakem olayı gibi büyük fitneler İslam ümmeti içerisinde şu soruları büyüttü. Müslüman Müslümanı öldürürse hükmü ne? Müslümanı Müslümanı öldürmesi kaderindeyse demek ki bunu Allah ona yaptırdı. Büyük günah işleyen bu günahı işlediğine göre imanı gider mi? Allah yaptırdı gibi haşa düşünürsek günah olmuyor zaten. Yani bu kadar itikadi bir konu ki öyle bir şey de yok. İktidar meşruiyeti İmamet nasıl temellendirilecek? Hangi temele göre kabul edilecek? İşte böylesine fitnelerin arttığı ortamlarda sorular da, endişeler de, şüpheler de çok arttığı için böyle bir ortamda iman, amel, büyük günah, tekfir, imamet gibi başlıklar etrafında büyük ve birbirinden farklı hareketler doğmaya başladı. Toplumda zulüm ve politik baskı arttıkça şu soru alevlendi. Her şey kaderse insan niçin sorumlu? Bu ana sorudur. İslam tarihinde yolu, güzergahı, girizgahı hatta ve en sonunda da imanı şekillendirecek olan Ament olduğuna göre kader değil mi? Cennet ve cehennemdeki Allah muhafaza hangi tarafa geçeceğimizle alakalı gidişatı belirleyen ana bir sorudur. Her şey kaderse Allah yazdığına göre insan niçin sorumludur? Bu tartışma kelamın omurgası olan kader, cüz-i irade, külli irade ve ilahi adalet eksenini ortaya koydu. Tüm bu tartışmaların doğduğu dönemleri şöyle bir düşünecek olursak, İslam'ın da yeryüzüne yavaş yavaş yayılmaya başladığı, hatta Kuzey Afrika'yı tamamen tamamladığı, fetihlerin hızla arttığı, hatta Tarık bin Ziyad ordusuyla beraber meşhurdur. Hani gemilerle geçip İspanya tarafında da gemileri yakıp orada kalıcı bir medeniyet kurmakla alakalı iradesi ve Endülüs Emevi Devleti gibi büyük devletlerin kurulma dönemine denk geldi. Bu ne demek? Yeni coğrafyalar, yeni halklar, yeni dinler, farklı kültürler, farklı insanlar ve sürekli yeni bir ihtiyaç. O farklı insanlarla bir arada yaşama halinin içerisinde cebri eğilimler, fiillerimize zorunluluk ya da kaderi insan iradesiyle açıklama eğilimleri ve tabii bunu yaparken de yani cebri eğilimler derken cebriyenin bahsettiği şekliyle fiiller Allah'ın yazgısı sonucudur ve Allah bunları bize yaptırıyor. Yaptırmak istemese yapmazdık gibi insanı bir sonbahar yaprağı gibi rüzgarın önünde savrulan bir bakış açısıyla gören ya da kaderi tamamen insan iradesiyle açıklayan eğilimler arasında hem yeni gelen Müslüman olanların soruları, hem Müslüman olmayanların Müslümanları sıkıştırmak kastıyla sordukları sorular, fitne bazlı, hem de gerçekten Müslüman olmak adına İslam'ı anlamak ve tanımakla ilgili sordukları sorular ve bunun karşısında da alimlerimizin, Müslüman alimlerimizin hem halkın sorunlarını cevaplamak hem de müşkülatlarını çözmek için kelam burada sorumluluk, adalet, hikmet, kaza, kader, irade gibi kavramları teknikleştirmeye başladı. İşte bu önemli tartışmalardan birisini oluşturan konularla ilgili ilim maluma tabidir diye ana bir kaide ortaya çıktı. Bu ifade modern felsefenin de üzerinde titizlikle durduğu bilgi ve nesne ilişkisinin zirvesidir aziz dostlarım. Hani ilim maluma tabidir deyince pek bir şey anlaşılmayabilir teknik bir kavram olduğu için ama açıklayınca inşallah taşlar yerli yerinde oturmaya başlayacak. Allah bir şey bildiği için o şey gerçekleşmez demek ilim maluma tabidir kuralı. O şey kendi şartları içinde gerçekleşeceği için Allah onu ezeli ilmiyle bilir demek. Bilgisiz Müslümanların, aramızdaki cahillerin ya da fitneci münafıkların sürekli söyledikleri bir şey vardır. Madem ki Allah tüm kaderi yazdı, o zaman ben zaten bunun dışında bir şey yapamam. Dolayısıyla Allah benim için cehennemde yanacağımı da yazdığına göre, kader yazıldığında cennetlikler, cehennemlikler de belli olacağına göre, elimden gelen bir şey de yok. O halde sal gitsin, nasıl olsa sonumuz cehennem. Haşa. Böyle bir şey İslam inancında nasıl olabilir aziz dostlarım? Ama size geçen hafta da anlattığım gibi, eğer siz kaderi bilmez iseniz, onun için kader zaten İslam itikadının bel kemiği amentünün bir maddesi. Allah'ın zamandan ve mekandan münezzeh olduğunu bilmezseniz, kaderi bilmezseniz, Allah'ımızın muhalefetülil havadis yani yaratıklarına benzememe sıfatını bilmez iseniz, haşa o insanı yaratan Yüce Rabbi haşa ve haşa ilahımızı Allah'ımızı insani vasıflarla ve sıfatlarla kıyaslayıp açıklamaya ya da dünyevi şartlarla ilgili hükümlerle izah etmeye kalkarsanız ki bu da sizin de bizim de hepimizin Allah muhafaza ayaklarını kaydırır. Bunu daha iyi kavrayabilmek için şu teknik ayrımı yapmak zorundayız. Allah'ın bilmesi yani ilim bir şeyi yapmaya zorlaması yani icbar değildir. İlim icbarı gerektirmez. Çünkü Allah'ın indinde insanın dünya zamanı gibi geçmiş, şimdi ve gelecek diye bir kavram yoktur. Geçen hafta bunu çok detaylı açıkladım. Biz güneş sisteminde bir dünya gezegeninde olduğumuz için bizim bir yılımız 365 gün. Plüton'da olsaydık bir yılımız 90 yıl olacaktı dünya yılına göre. Bir güneş ekseninde bir dönüşümüzü 90 yılda tamamlayacaktık Plüton'da olsaydık. O zaman düşünün yani hani 10 yaşında bir çocuk dünyada 900 yıl yaşamış gibi olacaktı. 100 yaş içinse böyle ihtiyar falan dediğimiz 9000 yıl yaşamış olacaktı yani bir düşünün. Dolayısıyla biz güneş sisteminde dünya gezegenine tabiiz. Ve bu güneşe göre olduğu için güneşin etrafında dönüşümüz, kendi etrafımızda, kendi eksenimizde dönüşümüz, oradaki vakitler, mevsimler, zamanlar, günler, aylar, yıllar hep ona göre doğu, batı, hem zaman hem mekan dünya konumuna göre. Dünya ve dünyanın güneşe olan konumuna göre. Dolayısıyla bunun için insan dünya gezegenine özel yaratılmıştır. Allah'ımızın sonsuzluk sisteminin, yani ezel ve ebed varlığının içerisinde böyle bir dünyevi bir şey olamaz. Çünkü Allah bizatihi ezel ve ebed varlığının yaratıcısıdır. Kafamız bunu alır mı? Dünya haliyle almaz. Buna kafa yoran bütün felsefeciler, bütün batılı bilim insanları en son ya biz anlayamıyoruz bunu diye pes etmişlerdir. Çünkü hani bir şeyin olması için illa bir şeyin olması gerekiyor. İnsan düşünsel, nöral, sinaptik ağlarında bağlarını kurduğunda illa bir evveliyat olması gerekiyor. Önce ne vardı? Allah vardı. Ondan evvel ne vardı? Haşa, ondan evvel diye bir şey yoktu ki, o hep vardı. Nasıl yani? Çünkü hep bir şeye bağlamak zorunda olunca aslında bu da çok sapkın bir düşünce. Çünkü hep bir şeye bağladığınızda geriye doğru git illaki bir şeyin de bir önceki halinden olması gerekiyor ya, o zaman ezeli anlamıyor işte. Ve ebediyen var olacak, sonu olmayacak yani, ama onu da anlamıyor. En son nasıl olacak yani? En son hani kaç trilyon kaç trilyon yıl? Yok yani. Kaç kilometre yani? En sonunda kaç trilyon kilometre? Kaç trilyon ışık yılı? Kaç diye bir şey yok. Kaç diye bir şey yok zaten Allah'ın sisteminde. Dünya için yapmış onu. Allah'ın kurduğu sistem sonsuz. Ve bu sonsuz sistemin başı, sonu, ortası, doğusu, batısı, öncesi, sonrası olmadığı için zaten insan kader konusunda yanılıyor. Çünkü kendi sisteminde lineer olarak doğum, giriş, gelişme, sonuç gibi işte bebeklik, ergenlik, orta yaş, ileri yaş, yaşlılık ve ölüm gibi bir lineer çizgide gördüğü için kendi kaderini, Allah'ı da haşa bu sistemin içerisinde o çizgiye bir yerde konumlandırdığı için o nasıl biliyor diye düşünüyor. O çizgide değil ki Rabbimiz, haşa, mekandan, zamandan, her türlü dünyevi ve insani şeyden, vasıftan münezzeh. Muhalefetü lil havadis. Biz şu fani ve aciz ve cahil halimizle bile kurduğumuz bazı sistemlerle aziz dostlarım, hava durumunu, yol durumunu, depremi, sensör koyuyoruz işte değil mi? Ya da kuşlardan, karıncalardan, arılardan, köpeklerden, affedersiniz bazı hayvanların hareketlerinden deprem anını, binanın bir analizini yapıyoruz. Küçük bir parça alıyoruz, yıkılıp yıkılmayacağını, mukavemetli olup olmayacağını. Arabanın kontrolünü yapıyoruz, bunun ne kadar gidip gitmeyeceğini. Benzine bakıyoruz, diyoruz ki bu araba 650 kilometre gider. Nereden biliyorsun ya, gaybı mı biliyorsun yani? Orada bir gösterge var. Göstergeye bakınca tabii ki Allah bir kilometre sonra başına bir kaza, bela getirir, gitmeyebilir. Bozulur, gitmeyebilir. Ama genel %99.9 özelliğiyle depoyu doldurduğunuzda ne kadar gideceği bilim. O da sünnetullah'tır. Allah'ın adetullahında, sünnetullahında, kanunda, kuralında, kaidesinde vardır yani. Hatta kaç kilometre hızla gittiğinizde o 100 kilometrede kaç litre yakacağınız belli olduğu için matematiksel bir hesaptır yani. Bazıları Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri gibi çocuğun ilmi simasına, yüzüne, bazıları Mehmet Ali Bulut gibi eline, bazıları gözlerine, bazıları kulağına, bazıları ayağına, bazıları konuşmasına, bazıları karakterine, bazıları biraz daha kişilik envanteri falan yaptıktan sonra psikologlar psikolojik açıdan onun potansiyeline, yeteneğine, bazıları deneme yanılmayla bir şeyler yaptırıp acaba ne olacak ne olmayacak gibi haline bakarak başarılı olup olmayacağını, ne yapıp yapmayacağını bilebiliyor da insan olarak biz biliyoruz yani de insanın ve evrenin her şeyini bilen, her şeyinin yaratıcısı olan Rabbimiz bu şeylerin halini, durumunu, geçmişini, geleceğini bilmiyor, bilemiyor olabilir mi aziz dostlarım? Lütfen bir düşünün Allah rızası için. Hiç yerinden kımıldamadan duran bir insana uzaktan bakarak, hatta onun fotoğraflarına bakarak bir kırığı olup olmadığını bilme şansımız var mı? Asla. Peki bir doktor, hani bizim fotoğraf makinesine çektiğimiz de film, doktorun çektiği de film ama o X ışınlarıyla çekiyor değil mi? Biz künhüne vakıf değiliz, ilmimiz yok, bilmiyoruz. O da resim çekiyor diye düşünüyoruz. Hani bir makine var, diyelim röntgeni falan, tomografiyi, MR'ı bilmeyelim. Doktor bir röntgen çekiyor, bakıyor, diyor ki işte şu şu şu şu kemikte bir kırık var, şu şu hücrede bir kanser var, metastaz var, şu şu şu şeyde bir fraktür görünüyor, şurada bir hücrenin arasında beyinde bir hematom, bir kanama var. Nasıl biliyor? Bunu bilmesi, doktor filme baktı, söyledi ve genel olarak tıpta bir şey vardır, hani ne kadarlık bir ömür kaldığıyla alakalı, kanserin yayılma hızına bakarak söylerler bunu. Çoklu organ yetmezliği olabilir. Rabbim bütün hastalarımıza şifa yap. eylesin bütün hastalarımızı. Şafi ismini tecelli eylesin. Şifalar diliyoruz hastalarımıza. Lütfen amin deyin aziz dostlarım. Dolayısıyla onu bilmesi, hastanın 4 ay sonra mecburen öleceğim abi, doktor öyle söyledi, ben de öleceğim deme şansı var mı? Şimdi size soruyorum. O kemikleri filmine bakarak kırık olup olmadığını ya da beyin tomografisine bakıp kanama olup olmadığını ya da hücrelere bir abdominal BT alıp batımda ne olup ne olmadığı ile alakalı karaciğerde yağlanma var ya da metastaz var, bir kanser var. Doktor bunu biliyor da o kemikleri ve ona kan taşıyan damarları ve onun hareketlerini sağlayan sinir sistemini ve onun her bir hücresini, her bir zerresini, hücrenin içindeki kromozomlarını, o kromozomların kuyruk kısmında ömrümüzün uzunluğunu ve kısalığını belirleyen telomer dediğimiz yapıyı, hatta tüm hastalıkları, bağışıklığı, uzun ve kısa boyluluğu, yeşil ya da mavi gözlü olup olmayı, bunun gibi milyonlarca hali belirleyen genetik şifremizin sahibi, yaratıcısı, tasarımcısı, ilahımız, Allah'ımız, Rabbimiz, insana dair onun geleceğini bilemiyor olabilir mi aziz dostlarım? Bir odaya bir tuğla koyun, bir de oyuncak koyun. Odaya bir bebeği alın. Soruyorum şimdi, bebek tuğlaya mı gider, oyuncağa mı? Diyelim bunu denediniz, yüzlerce bebeği böyle bir odaya koydunuz ve bilimsel olarak gördünüz ki hani aklınızda tuğlaya da gider gibi geliyordu. Bebekler hiç tuğlayla oynamadı. Ve bunu bilimsel bir deney haline getirdiniz ve yaş grubuna göre baktınız, dediniz ki şu yaşta, şu cinsiyette, hatta ülkeye göre yaptınız bunu. Bu çocuklar %99.9 hatta %100'ü hiç tuğlaya giden olmadı diyelim. Dediniz ki 3 yaşındaki kız çocukları oyuncağa, erkek çocukları arabaya, kız çocukları bebeğe, oyuncak bebeğe gidiyor. Tuğlaya hiç kimse dokunmadı. Bunu yazdınız. Şimdi siz bunu bilimsel rapor haline getirip yazdıktan sonra odaya girecek bebeklerin tuğlayı seçmemesinde, ya bu bilim insanları bunu yazdığı için o bebekler o oyuncağı alıyor, tuğlayı almıyor, tuğlaya gitmiyor diyebilir misiniz? Sizin bebeğin oyuncağı gider demeniz, bebeğin oyuncağı almasına bir zorbalık ya da zorlama veya o bebeği oyuncağı almaya mücbir kılmak mı? Asla. Bununla ilgili çok enteresan bir deney var. Amerika'da Yale Üniversitesi'nde Department of Psychology psikoloji bölümündeki Clay Hamlin, Karen Wine ve Paul Bloom yapıyor bunu. 3 kişilik bir psikolog grubu. 2007 tarihli bir çalışma aziz dostlarım. Nature, doğa çalışmanın adı. Bebeklerin doğasını keşfetmeye çalışıyorlar. Birkaç yıl süren bir deney. Hala da zaman zaman benzer deneyler görüyorum farklı üniversitelerin internet üzerinden, sanal medyada, dijital medyada. Deneyde önce böyle bir stüdyo düşünün. Stüdyonun dışında cam ekran bir yer var. Orada bir film gibi odada kuklaların hareketleri izletiliyor. Bir kukla oyuncak tiyatrosu gibi düşünebilirsiniz bunu. Karakterde konveyörler vardır ya, böyle havalimanlarında bagajlarımızı aldığımız konveyörler. Bunun biraz kaydırak gibi yüksek olan konveyör var. Konveyörde 2 tane oyuncak var. Arda arda gidiyorlar. İkinci oyuncak biraz kendinden önde olan oyuncağı çekip düşürüyor. Ya da bazen o ikinci oyuncak tepede oluyor. Oraya yaklaşmaya çalışana bir vuruyor, aşağı düşürüyor. Bu kadar. Ya aşağı çekiyor ya da vuruyor, aşağı düşürüyor. Arkasındaysa aşağı çekiyor, ayağından tutuyor. Yükselmesini istemiyor. Yukarıdaysa geleni deviriyor, aşağı deviriyor. Renkleri farklı bunların. Sonra bu oyunu izliyorlar. İşte ne oldu burada mesela? Yani biri bebeğin gözünde artık seçilenmiş oldu yani. Bebekler bunu izledikten sonra bir karakter daha giriyor sahneye. Şimdi tırmanmaya çalışırken ayaklarından tutulup arkaya çekilen nötr bir karakter. Tırmanmaya çalışırken tepedeki kötü karakter tarafına vurulup düşüren nötr bir karakter. Bir de iyi bir karakter koyuluyor. 3 tane karakter oluyor bu sefer. Tırmanan bir kişi var. Arkadaki bu sefer onun ayağından çekmiyor, biraz itiyor. Tam düşecekken o da destek veriyor yani. Ya da yukarıdaki elini uzatıyor, yukarıya almaya çalışıyor. Aziz dostlarım, bir 3-5 dakika izlenilen bu bebek tiyatrosundan sonra, kukla tiyatrosundan sonra kapı açılıyor. Bebekler o demin izledikleri odaya alınıyor. O demin gördükleri o konveyörler falan ve oyuncaklar uzatılıyor. Hiçbir bebek, ama hiçbir bebek, 6 ve 10 aylık bebekler bunlar, o iten, vuran, çeken, kötülük yapan karakteri seçmiyor. Yardım edeni seçiyor. Kötü karakterli peluş ya da o kukla bebek seçilmiyor. Hiçbir zaman. Şimdi biz burada Yale psikologları bu araştırma raporunu yayınladıkları için bebekler o kötü kuklaları seçmiyor diyebilir miyiz? Asla. Yale Üniversitesi psikologlarının bilmesiyle bebeklerin eylemi arasında bir zorlayıcı etken asla ve asla söz konusu değildir. İşte bu demin birinci madde diye ilim maluma tabidir diye açıkladığım konunun daha böyle farklı bir bakış açısıyla izahı bu. Bu arada 9 yıldan beri en çok haşa kelimesini kullanacağım bir program serisi olacak bu. Açıklarken teşbihte hata olmaz aziz dostlarım. Lütfen yanlış anlaşılmasın. İşte Allah'ımızın bilme gücü ve niteliği sadece kendisinin bildiği ve bilmekliğiyle bizim yapmaklığımız arasında Allah'ımızın cebren bizi zorlayıcılığı asla ve kat'a söz konusu değildir. Allah bilir ama bizim irademiz de özgürdür. Biz de kendi iradelerimizi seçime özgürlüğü verildiği için zaten cennet ve cehennemlik olmakla alakalı bütün günah ya da vebal ya da kazanacaksak kazanç bizim sorumluluğumuzdadır. Zaten dünyaya gönderiliş sebebimiz لِيَبْلُوَكُمْ اَيُكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا değil mi? Hanginizin iyi amel, daha iyi amel yapacağı belli olsun diye Allah'ın bunu bilmiş olması, evet sen iyi amel yapacaksın, sen kötü amel yapacaksın, buradaki bir cebriyeyi, zorlamayı ortaya getirmez. Yine aynı şekilde münafıkların veya kafirlerin sıklıkla dile getirdiği bir başka mevzu var. Ona da inşallah programın ikinci yarısında değinelim. Şimdi kısa bir ara veriyorum. Az sonra yeniden görüşmek üzere efendim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Aziz dostlarım, Erkan Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelikli İnsan programının ikinci yarısına yeniden hoş geldiniz. Radyolarını yeni açan dostlarımız için insanı oluşturan 66 parçanın, 66 parçalık insan puzzle'ının ilk parçası olan kaderi, en önemli parçamız olan kaderi geçen haftadan bu yana anlatmaya gayret ediyorum. Programın ilk yarısında bir şeyin Allah tarafından bilinmiş olması ve bu bilinen şeylerin kader olarak levh-i mahfuza yazılmış olması, yazdırılmış olması bizi cebir ve zorbalıkla zorlayarak o eylemi yapmaya itmez. Allah'ın bilmesiyle bizim yapmaklığımız arasında bir bağlantı yoktur. Allah bilir ama biz de davranışlarımızda özgürdür kısmını iki farklı örnekle açıklamıştım. Ama burada ilk bölümün sonunda münafıkların ve kafirlerin sıklıkla dile getirdiği bir şeyden bahsetmiştim aziz dostlarım. O da şu ki Allah madem kullarının cennete gitmesini istiyor, o zaman neden şeytanı yarattı? Yani şu uyduruk kaydırık dünya hayatı içerisinde uyduruk kaydırık bir televizyon yarışmasında bile gidip kuralları sorgulayamayan kişi gelip Allah'ı sorguluyor yani. Gel de çıldırma. Şirkete giriyor, bütün kuralları kabul ediyor. Bir kulübe giriyor, spor kulübüne, orada konulan bütün kuralları kabul ediyor. Bir aileye giriyor, gelin olarak, damat olarak bütün kuralları. Bir topluma giriyor, bir ülkeye giriyor, onların bütün kanunlarını. İş Allah'a gelince neden böyle şeytani bir vesveseyle Allah'ı sorguluyoruz ki yani? Neden Allah şeytanı yarattı? Madem cennetlik olmamızı istiyordu, madem bu kadar Bismillahirrahmanirrahim'de dediğimiz Rahman ve Rahim'di, niye bize böyle zulmediyor da şeytanın bizi yoldan çıkarmasına izin veriyor? Haşa. Allah levh-i mahfuzda senaryo yazdığına göre bunda benim bir rolüm de gücüm yok, ne yapayım abi, şeytan oldum abi gibi böyle münafıkların, kafirlerin sıklıkla dile getirdikleri bir kavram var. Böyle bir söz söylemenin edebi de, adabı da, ahlakı da, alemi de yok aziz dostlarım. Çünkü Allah kuluna irade vermiş. İradeyi cüz'iye diyoruz buna. Allah kuluna sadece bir düşünün irade mi vermiş yani? Allah'ın kuluna şeytana ve kendi nefsinden gelen vesveselere, nefsi emmarenin emreden nefsin buyruklarına karşı koruması o mu yani? Ruhundan üflemiş yetmez mi yani? Allah'ın وَنَفَقَ فِي مِنْ رُوحِ yani. Sülale vermiş, aile vermiş, bedeni var, fıtratı var, fiziksel, bilişsel, duygusal bir sürü özellikleri var, düşünceleri var, sezgileri var, zihni var, bilinci var, aklı var, algıları var, dürtüleri, tutumları, tavırları, davranışları, ahlakı, imanı, vicdanı, psikolojisi, tecrübesi, sorumluluğu say say bitmeyecek kadar melekleri vermiş, sürekli ona dua eden, ona uyaran, fısıldayan. Evet, şeytanlar, cinler var. Olmasın mı yani? Nefsi vermiş ama yedi tabaka. Birinci tabakası, hadi yap yap et et, kötülüğü emreden, ama hemen ikincisi levvame. Levmeden, kötüleyen, kınayan. Ya yapmasaydın, keşke, bak üzdün, git özür dile falan. Hemen ikinci aşama. Bir basamak çıksak ikiye geçiyoruz. Bir basamak daha çıksak üçte Allah ilham ediyor. Nefsi mülheme. İlham ediyor o şeyde, mertebede kuluna hemen yani. Yani iki adım at, üçüncü adımda Allah buyur kulum diyor. Hani bizim uğrumuzda mücadele edenlere biz yollarımızı lenehdiyennehum ilâ sübülenâ diyor ya, yollarımıza gösteririz, yollarımıza hidayet ederiz, yollarımızı onlara öğretiriz. Sonra kalp vermiş. 1400 yıldan beri Müslüman alimler anlatıyor kalbin düşünce merkezi olduğunu. Ayet-i kerimeler var. Onlara kalpler verdik düşünmezler mi diye. Şimdi işte yeni yeni böyle Harvard profesörleri, Yale'den, Princeton'dan, Massachusetts'ten, efendim işte kalpte de aynı beyindeki gibi nöral hücreler var. Kalp de düşünüyor falan. Günaydın. İrade vermiş, karakter vermiş. İhsan makamında Allah'ı görüyor gibi. Kemalat makamında bir kamil insan olma fırsatı vermiş. Bütün bu güçlerin içerisinde yani. Hani Allah madem istiyordu niye şeytanı yarattı? Derdimiz bu mu yani? Niye istiyor, cennete gelmemizi istiyordu, niye cehennemi de yarattı? Bu mu derdimiz yani? Evet, Allah cehennemi yaratmış ama o kadar çok seviyor ki kullarını, gelmezseniz yakarım diyecek kadar seviyor. Cehennem onun için var. Yani cennete zorlamak adına, bakın kötülük yapmaya zorlamak yok. Zorla git adam öldür, zorla git bir günaha işte bilmem ne. İyilikle ilgili sayısız zorlamalar var yani. Nedir o zorlamalar? Deminki saydığım bütün unsurlar. Vicdanım var, aklım var, tecrübem var, sorumluluğum var. Melekler var, fısıldıyor, aman ha yapma bak, şöyle yap, böyle yap. Dua ediyor, arkadaşlarım var, ailem var. Yani bir sürü seni hayra hasenata, evet imtihan oluyorsun ama kitabın açık. Açık kitap imtihan nerede görülmüş yani? Hocalar başında istediğin yardım alabiliyorsun. Bir de seçenekler çizilmiş önceden. ABC'de D şıkkı doğruysa bak D diyor, bak işaretle diyor. İşaretlemediğinde melek içinden yapma diyor ya, bak kıyma, uyma şeytana. O sana E şıkkı diyor ama o yanlış diyor. Sen şu D'yi işaretle diyor falan. Böyle bir imtihan nerede görmüş aziz dostlarım? Kısacık bir ömür göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Sonrasında da sonsuz bir cennet, sonsuz bir nimet veriliyor. Böyle bir ecir, mükafat hangi sistemde var? Allah kuluna iradeyi vermiş. İrade-i cüziye. Ve kendi sonsuz iradesi, irade-i külliye, o külli iradesiyle bile cebren ve zorlayarak kuluna zorla bir şey yaptırmıyor. Cehennemi yaratmaklığı anlatıyor kullarına. Bak cennet o kadar güzel ki sakın ha buraya gelmemezlik yapmayın, gelmezseniz yakarım yani. Çok sevdiğiniz bir arkadaşınız yemek davetinize gelmezse ne yapıyorsunuz? Küserim diyorsunuz değil mi? O kadar. Seviyorsunuz arkadaşınız ama evladınızsa bak döverim ha diyorsunuz, zorla yediriyorsunuz yani. Bazen küçücük bir yavrucak hasta, o ilacı alması lazım. Döve döve zorlaya zorlaya. Ben hastanelerde çok görüyorum. Çok yanlış bir şey ama böyle 2-3 kişi çullanarak üzerine, biri ağzını açıyor, biri burnunu sıkıyor, tutuyor. Nefes alamayan çocuk canavliyle ağzını açıyor falan. Şap diye ilacı ağzına konduruyorlar. Yani burada Allah'ımızın sistemini iyi anladığımızda gönlümüz ne fitneye, fücura, ne münafıkla, ne de Allah muhafaza küfre kayar. Rabbim ayağımızı iman üzere, istikamet üzere sabit kılsın. Amin. İşte bu çok basit gibi bir örnek ama haşa teşbihte hata yoktur hükmünce böyle bir örnek vermek istedim aziz dostlarım. Şimdi bir örnek daha vermek istiyorum. Kader mevzu çok derin bir mevzu olduğu için hem birkaç program uzun sürecek hem de detaylı böyle anlatarak künhüne vakıf olmaklığınızı murad ediyorum. Bir tepeye çıktınız. Aşağıdan gidiş geliş bir yolu izlediğinizi düşünün. Tepenin sol tarafına gelen arabalar sağdan geleni görmüyor. Sağdan gelenler de soldan geleni görmüyor. Ama siz tepede olduğunuz için iki tarafı da görüyorsunuz. Şimdi yol tek şerit. Yol kenarda güçlü bariyerlere çevrilmiş. Yoldan çıkma şansınız yok. Sadece bir arabanın gideceği bir yol diyelim. Böyle bir yol. Aslında gidiş yolu diyelim. Sizin sağınıza doğru akması lazım. Solunuzdan sağa doğru giden araç doğru yoldan gidiyor. Ama sağınızdan da sola doğru son sürat bir araba geliyor. 180'le bir araç geliyor. Bu soldan gelen de nasıl olsa tek gidiş ve yol benim yolum diye o da 180 basmış geliyor. Siz de yukarıdan bunu görüyorsunuz. Bu hızla o tepeyi dönüp karşı karşıya geldiklerinde olacak şey nedir? Kaza değil mi? Şimdi sizin bu araçlar kesin birbirine çarpacak demeniz. Hatta hani şimdi radarlar güzergahta bir yaklaşık hız hesaplaması yapıyor ya. Saatte 60 kilometre gidiyorsa diyor, bu hızla gidiyorsa diyor. 30 dakika sonra 30 kilometre ileride şurada kamera yakalanması lazım diyor. Sizler 20 dakika sonra kamerada görünüyorsanız ya diyor bu 60'la gitmemiş 80'le gitmiş diyor. Hatta 90'la gitmiş diyor. Şimdi bunu bilmeniz, o araçlar kesin birbirine çarpacak demeniz, alıp onları zorla birbirine çarptırıyor mu? O çarpıştıran siz misiniz? Asla. Peki yolu bildiğiniz için, hızı bildiğiniz için, şu saatte şu dakika çarpışma olacak demeniz onları zorla birbirine çarptırıyor mu? Yine asla. Hayır. Haşa dedik zaten başta ama yine teşbihte hata yoktur diyerek burada Allah'ımızın bilmek sıfatı üstelik bizim bilmekliğimiz gibi de değil, onun fevkinde, onun dışında buna benzemeyen olağanüstü bir bilmeklik olduğu için Allah'ımızın evreni yarattığında ilk olarak ona ölçüyü koymuş olması, kaderi tespit etmiş olması, kaderi, miktarı, oranı, orantıları, usulleri, standartları koymuş olması bizi illa o eylemi yapmaya mücbir kılmaz. Şimdi aklımıza nasıl oluyor da şimdi Allah geleceği bilebiliyor gibi bir cümle gelebilir. Haşa, yine haşa diyerek aziz dostlarım programın başında anlattım. Zaman nedir? Zaman bizim güneş ve onun etrafında dönen şu fani gezegenimizi esas olarak kabul ettiğimiz, daha doğrusu Allah'ımızın bizim için zaman ölçüsü olarak bu kriterleri sabit kılmasıyla oluşmuş dünyevi zamandır. Dünyaya ait olan zamandır. Ama Allah'ımız mekandan münezzeh olduğu gibi zamandan da münezzehtir. Biz zamanı dünya algısı ile geçmiş, şimdi ve gelecek diye bilinen çizgide solda geçmişimiz, ortada şimdi gözümüzün önünde gördüğümüz, sağda ileride de gelecek diye algılıyoruz. Ya da elimizi arkaya doğru götürüp geçmiş diyoruz, elimizi şöyle bir dua eder gibi avuçlarımızı açarak yukarıya doğru sanki elimizde bir şey tutuyormuş gibi sallayarak işte şimdi diyoruz, burada diyoruz ve ileriyi ufukları gösteriyoruz, elimizle yukarıları gelecek diyoruz. Biz zamanı böyle algılıyoruz. Ama Allah'ımızın yarattığı zaman, onun varlığıyla ezeli ve ebedi, zamandan mekana münezzeh ya, yani Allah'ın evveli yok, ahiri de yok. Hep vardı ve hep var olacaktı. Dünyanın en büyük bilim insanları, en ünlü fizikçileri bile Allah'ın bu muhteşem sıfatı karşısında çaresiz kalmışlar ve başlarını mahcup bir şekilde önlerine eğerek tabiri caizse dağılıp gitmişlerdir aziz dostlarım. Bugüne kadar ezele ve ebede karşı çıkacak bir bilim insanı bilimsel olmamasına rağmen, bilim üstü bir şey çünkü. Biz bunu anlamıyoruz diyorlar. Bir teori de geliştiremiyorlar. Çünkü bilinen ilimle, yani Allah'ın kullarına takdir ettiği, lütfettiği kısıtlı bir ilimle sonsuzluğu anlamak asla ve asla mümkün değil. İnsan beyni işte. En sonunda ne olacak? Peki ondan sonra ne olacak diyor. Ya en sonunda bir şey olmayacak. Çünkü en son diye bir şey yok. Son yok çünkü. Ölüm de kaldırıldıktan sonra cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme girdikten sonra ebedi bir hayat başlıyor artık orada. Son değil, sonsuz bir hayat. Şimdi bazı bilim insanları, özellikle fizikçiler 2025 yılının sonunda aziz dostlarım, James Webb teleskobu gibi, uzay teleskobu gibi gözlemlenebilir evrenin 13.7 milyarlık sınırına çok yaklaştılar. Yani bir 600 milyon yıl falan kaldı. Big Bang patladıktan sonra o ilk evrenin ilk saniyelerinde, ilk anlarında ne oldu? Evrenin bakın saniyesi ama 600-700 milyon yıl yani. Işık yılı mesafe olarak söylüyorum. Işık olsa saniyede 300 bin kilometre hızla gitsek ve 13 milyar yıl boyunca gitsek ancak oraya ulaşabiliyoruz. Ama sıkı durun. O devasa sonsuz gibi gelen yapı aslında küçültüp ekrana getirdiğinizde böyle, hani ışık olsak 13.7 milyar yılda gidiyoruz ama aslında bir toz zerresi. Bilinen evren gördüğümüz kadarıyla, gözlemleyebildiğimiz kadar o kadar ama sonrasında ne var bilmiyoruz. Karanlık madde, onu da bilmiyoruz. Onun ardında ne var bilmiyoruz. Git en sonda ne var? En sonda bir şey yok çünkü son yok. Sonsuzluk var. Yani hem zamansal hem de mekansal son bekliyor zihnimiz ya bizim. Onun için kaderin evvelden yazılmış olması acabaları zihnimizde tereddüt doğuruyor. Çünkü sonlu ve sınırlı olan dünyada imtihan edildiğimiz için ebediyet alemini anlayamıyoruz, algılayamıyoruz. İşte burada iman devreye giriyor. Kader o yüzden imanın şartı. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدَرِ Ahiret gününe ve kadere iman. O yüzden itikadımızın direği. Üstelik şu anda yapay zeka ile saniyeler içerisinde milyarlarca hatta trilyonlarca işlem yapabildiğini görünce haşa Azrail Aleyhisselam'ın aynı anda milyonlarca can alabilmesi insan için o önceden itiraz ettiği aklının kabul ettiği bir gerçeğe dönüyor. Zaman ve mekan konusunda fizikçilerin son dönemde çalıştığı kuantum fiziğinde bile aziz dostlarım bu 2025 yılının son çalışmalarından bir tanesi. Bir şeyin, dikkat buyurun, şu anda dünyada var olan ilimle tespit edilmiş bir hakikati söylüyorum size, bilimsel deneyi. Bir şeyin, hani Allah'ımızı anlamıyorduk ya, ama insanoğlu kul haliyle bir şeyin aynı anda hem şimdi hem de geçmişte var olabildiğini, yani aynı anda olduklarını laboratuvar ortamında tespit ettiler. Deneyin detayına bakmak isterseniz Yale Üniversitesi ve Kaliforniya Üniversitesi'nden John Clark ve Michel Deveret, bir de John Martinez var burada. Bu çalışma o kadar çok, o kadar çok önemli bir çalışma ki bu çalışmayla 2025 yılı Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldüler bu üç arkadaş. Yaptıkları deney süper iletken devreler üzerinde ve kuantum durumlarının aynı anda milisaniyeler mesabesinde bir gözlem yapabiliyorlar. O kadarcık görebiliyorlar. O kuarkların hem geçmişte hem de şu anda var olabileceğini gösteriyor deneyde. Yani kuantum mekaniğinde zamanın belirli bir yöne akmak zorunda olmadığını, dolayısıyla geçmiş var, şimdi var, gelecek var. Bizim uzaysal, dünyevi zaman böyle akıyor ya. Böyle olmadığını, bir kuantum olayının geçmişle şimdi arasında esnek bir ilişki kurabildiğini eş zamanlı olarak ortaya koyuyor. Buyurun buradan yakın. İlla bir şeyin bilimsel olarak ispatı mı gerekiyor aziz dostlarım? Ne oldu? İman için illa bilimsel ispat mı gerekiyor? Allah her şeye kadir değil mi? Zamandan ve mekandan münezzeh değil mi? Allah böyle yarattı diye iman etmemiz buna şart değil mi? Aziz dostlarım, hatta zatında burada modern fizik dünyasında kuantum mekaniği ve Einstein'ın görelilik kuramı zamanın doğrusal olmadığını, bir dördüncü boyut olarak mekanla bütünleştiğini söylüyordu. Ama bunu 2025'te bilimsel olarak tespit etmiş oldular. Şimdi Allah nasıl bilir diye heyheylenen gafil nefsimiz, cahil beynimiz, yarın bir gün bilim aynı anda bir insanın hem geçmişi hem şimdi hem geleceği görebileceğini, yaşayabileceğini, bunu deneyimseyebileceğini ispat etse bu sefer tamam mı diyeceğiz kadarla alakalı. Amentü, o kadar. Biz iman ettik. Allah böyle yarattı, buna iman ediyoruz. İman ettiğimiz kaderin içerisinde Allah'ımız zorba değil, zalim değil, adaletsiz hiç değil, yüksek, sonsuz bir merhamet sahibi. Zaten onun merhametine sığmaz bizi mücbir kılması. Allah'ın bilmek sıfatı başka, bizim yapmak eylemimiz başka. İnşallah kaderle alakalı daha girizgah kısımlarındayız. Böyle ana kaideleri yavaş yavaş size anlatarak zihninizde bu kavramın yerli yerince oturmasına ve bundan sonra asıl amacım zaten, hani nitelikli insan programı bu, bir İslami ilim programı, bir kelam programı, bir akaid programı değil. Sonrasında asıl muradım insanın bu 66 parçasını size peyderpey böyle anlatarak, asıl insanın kendisini keşfederek, kendisini fark ederek, Allah'ın kendine ihsan ettiği güçleri, melekeleri, unsurları keşfederek, bunları geliştirerek kendinin daha iyi bir versiyonu haline gelmesi, yani nitelik insan programının özü de insanın niteliğini artırması. İki gün eşit kılmadan kendini geleceğe hazırlaması, daha kaliteli bir insan olması. Aziz dostlarım, bu haftalıkta bu kadarla iktifa edelim. İnşallah gelecek hafta kader kısmında 3. bölümden devam edeceğiz. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın, Allah'a emanet olun efendim. Ama küçük bir uyarı yapmadan geçemeyeceğim. Lütfen çevrenizdeki eşinizi, dostunuzu, çocuklarınızı, gençlerimizi bu programla alakalı haberdar ediniz. Programın geçmiş kayıtlarıyla alakalı arşivimizden her zaman yeniden dinleyebilir, yeniden izleyebilirsiniz. Allah'a emanet olun efendim.